Merhaba, hoş geldiniz. Tekeret Efendi sizlerle birlikteyiz. Hepinize güzel, keyifli, sağlıklı, mutlu ve elbette huzur dolu bir öğle sonrası diliyorum. Yavaş yavaş günlerin uzayacağı zamana, takvime yaklaşıyoruz. Zannediyorum siz de en az benim kadar hasretle bekliyorsunuz günler biraz daha uzasın diye. Programı sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım. Sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda bizlerle birlikte Muhittin Yaygıngöl var. Stüdyomuzda ise Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Günler uzayacak. O bir keyif aslında değil
günler
mi?
Günler uzayacak diyorsunuz ama aslında günler en ümitsiz zamanda uzamaya başladı. Aralığın 21'inde. Fakat günler o kadar kısalmıştı ki onun uzamaya başlamasının bir şeysi yok.
Ben yanlış söyledim. Yaz tabii, saat uygulaması demek lazım
tabii,
aslında.
Aslında şöyle 21 Mart'tan itibaren günler gecelerden daha uzun oldu. Siz doğru söylediniz. Günler gecelerden uzamaya başladı.
İyi, doğru. Bir şekilde evet. Yakalamışım doğrusunu.
Ve giderek artık iyice yaz geliyor. Yani zaten bu gün dönümü normalde 21 Aralık'a kadar kısalır. 21 Aralık en uzun gecedir. Ondan sonra gün uzamaya başlar. Ama o kadar büyük bir fark var ki arada. Kaç ay, 3 ay sürer onun eşitlenmesi tekrar. Ve 21 Mart gecesi artık eşit hale gelir. Ondan sonra şu anda artık günler uzamaya başladı.
Bu tarafa döndü yani.
Evet, yakın bir zamanda da yaz saati
uygulaması.
Bu ayın sonunda yaz
pazar
saati
günü.
Evet, başlayınca günler daha da yaz günüymüş havasına giriyor.
Hissedilir derecede. Farklılaşacak. Şunu merak ediyorum. Mesela eskiden şimdilerde biz bu kadar hasretle bekliyoruz. Çünkü neden? Biz özellikle çalışan insanlar gece neredeyse karanlıkta evden çıkıyoruz, karanlıkta eve gidiyoruz. Hele hele bir dönemde bu gecelerin uzun olduğu dönemde öyleydi. Şimdi belki bir parça daha rahatız. Ama insan şöyle gün ışığında bir alışveriş yapmak, gün ışığında bir yol yürümek fırsatına sahip olmuyor. Ben hasretle bekliyorum hakikaten. Hele düşünsenize 4.30'dan itibaren hava kararıyor ve siz neredeyse 2.5 saat daha iş yerindesiniz, karanlıkta iş yapıyorsunuz.
Evet. Nasrettin Hoca yazdan şikayet etmiş sıcak diye, kıştan şikayet etmiş soğuk diye. Sana da yaranılmıyor demişler. Bahara sözüm var mı benim demiş. Yani bahara
bitirmedim.
Yani elbette ki her zaman insanlar baharı ve yazı hasretle beklemişler. Kışın kendine göre güzellikleri, kendine göre zevkli tarafları var. Mutlaka kış olmadan yaz olmaz, yazın kıymeti anlaşılmaz. Ama uzun kış geceleri, dostluklar, muhabbetler, bir araya gelmeler, oturmalar, sohbet etmeler, efendim daha ananevi tabirle kestane kızartmalar, onlar hepsi tabii yüzük oyunları, hepsi kışın olacak şeyler. Ama kış soğuk, kış odun ister, kömür ister, kısa günler, uzun geceler, puslu hava, kar, ayaz, buz, düşmeler, bunlar da var.
Meşakkat.
Onun için insanlar kıştan çok yazı daha bir iştiyakla beklerler. Kış olmazsa olmaz, razıyız kışın varlığına. Çünkü kış olmadan yazın semeresi bereketi olmaz. Bahar yeşilliklerle, suların coşmasıyla meşhurdur. Kış olmazsa bunların hiçbirisi olmaz. Yaz meyvelerin, sebzelerin bolluğuyla ölçülür. Kış olmazsa yazın hiçbir kıymeti olmaz. Kıtlık yazı olur yani, çöl yazı olur. Onun için baharın ve yazın güzelliği kışından belli. Yani
senenin
baharı kışından belli derler. Elbette ki eskiler de hasretle, iştiyakla baharı ve yazı beklerlerdi. Hem sizin serdettiğiniz mülahazalarla, yani günler kısa, puslu havalar, soğuk havalar, bunlardan bir an evvel kurtulmak için güzel, insanın içini açan, eski tabirle inşirah getiren günlere kavuşmak için, hem bolluk, bereket, insanların çoğu ziraate bağımlı. Şimdiki insanlar belki anlamazlar ama kışın eskiden insanlar yiyecek bir şey bulamazlardı. Meyve doğru düz bulunmaz, sebze doğru düz bulunmaz. Yani sonbaharda meyveler biter, kışa bir şey kalmaz.
Kurutursanız ya da bir yerde...
Kuru meyveler, evet, kuru meyveler veya eski evlerin kilerlerinde meyveler saklanırdı. Çok serindir orası, ışık almaz. Orada karpuz, kavun, elma ve diğer meyveler saklanır, bekletilirdi. Hatta ben onlar için kokusu burnuma geldi. İçeri girersiniz bir tarafta kavun kokar, bir tarafta armut kokar, bir tarafta elma kokar, saklanmıştı. Ama bunlar da neticede kış ortasında biter. Çok zaman aşeren hanımlara... Onlar
özel
da vardır
saklanır
derler ama tabii hepsi de değil bu. Belli meyveler, mesela üzüm saklamak çok zordur. şimdiki gibi değil. Meyvelerin, sebzelerin çoğu bulunamıyor. Yani kışın domates, kışın salatalık nerede? Hayal.
Ama yakın zamana kadar da öyleydi.
Tabii.
Şimdilerde bu 10 senedir vesaire daha rahat.
Benim çocukluğumdaki çok uzak bir zaman değil. Turfanda sebzeler çıkardı kışın. O da her yerde bulunmazdı. Yani çok şehirlerde pahalı. Yaşayanlar bulurdu. Çok da pahalıydı. Bir de eskiler para olsa bile bunlara itibar etmezdi. Çünkü eskilerde şöyle bir telakki vardı. Meyve, sebze mevsiminde yenirse faydalıdır.
Şimdilerde diyetisyenler de bunu söylüyor.
Evet, yani daha mevsimi gelmedi. Bunun adama faydası olmaz der, almazlardı parası olsa bile. Kaldık parayı bulmak da zor. Turfanda meyve çok pahalıydı.
Hatta böyle ilk çıkan meyveler diyelim ki erik, şeftali böyle küçük küçük hasta eder derlerdi. Değil,
tabii hani yani onlar hiç itibar edilmezdi. Çocuklar için, işte hamile kadınlar için veya böyle heyecanlı meraklı kimseler vardır. Hemen çıkar çıkmaz o meyveden alalım diye böyle şeyine hakim olamayan, hasretine, muhabbetine hakim olamayan insanlar içindi. Şimdilerde bu kadar çoğaldı. Havalar eskisi kadar soğuk gitmiyor. Buzhaneler, seralar eskisinden çok daha inkişaf etmiş durumda. Onun için insanlar bunu anlayamıyor. Ama eski insanlar için bahar demek yeşillik, yaz demek sebze meyve demekti. Yani bir de çok kimse harmanını, hasatını o zaman yapacak. Harman hasat demek para demektir. Onun için yaz insanlar için çok şey ifade ediyordu. Bu sebeple eski insanlar kıştan çok yazı şimdikinden daha büyük bir hasretle beklerlerdi.
Tabii yaz demek hareket serbestliği de demek insanlar tabii. için. Bundan 150 sene, 200 sene, 300 sene önceki Mart sonuna gidelim sizinle. Evet. Şimdi kronolojik olarak bir yavaş yavaş yaklaşalım. Hem yediğimizden, içtiğimizden, hem hareketlerimizden, hem nasıl evlerde yaşadığımızdan, nasıl aile düzenlerimiz olduğundan böyle küçük küçük özetlerle bahsedelim istiyorum.
Şimdi Mart ayı bir kere kış ayıdır. Kim ne derse desin.
Biz bahar diyoruz
eskiler
ama.
Eskiler hiçbir zaman Mart'a güvenmezler. Şubat'a güvenirler, Mart'a güvenmezler. Hatta eskilerden ben işitirdim. Şubat, ağlasan da yaz, gülsen de yaz derlerdi. Ama Mart için öyle demezlerdi. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır derlerdi. Yani Mart ayında siz bahar geldi zoomuyla, vehmiyle hareket edersiniz. Fakat Mart öyle soğuklar yapar ki evde odun kömür kalmamıştır. Kazma küreği yakarsınız. Yani hakikaten ben çocukluğumdan beri Mart'ın soğuğunu hiçbir ayda biz görmedik. Yani Aralık'ın, Ocağın ki eskiler karakış zemheri dedikleri aylardır. Aralık'ın 13'ünde karakış başlar, bir ay sürer. Ocağın 13'ünde ise zemheri başlar, bir ay sürer. Şubat ise eski Şubat'ın, yani yeni Şubat'ın 13'ünde başlar. Yeni Mart'ın 13'ünde biter esas Şubat ayı. Ondan sonra Mart ayı gelir. İşte bu Mart 9'u denilen, ki geçtik onu, soğuklar. Bunlara berdel acuz, koca karı soğukları denir. O kadar soğuk olur ki fırtına, tipi, kar yağdığı çok vakidir. Çok seneler o soğuklar mutlaka yapar. Son senelerde Mart ayı böyle çok zahmetli geçmiyor. Ama eskiden ben her sene büyüklerin bu senede Mart yapacağını yaptı dediklerini çok işitmişim. Yani mutlaka Mart yapacağını yapar.
Yani mutlaka Mart'la ilgili bir anımız var.
Belki bir ay değil. Mart 9'u zaten 9 gün sürer. Bir hafta sürer, 5 gün, 6 gün sürer, 10 gün sürer. Fakat insanları mahveder.
Hepimiz hastayız mesela tabii. Şu anda. Kime
perişan
sorarsanız.
Eder. İşte bu Mart 9'unun şeysidir. Kıştan korkmaz insanlar Mart 9'undan. Yani 13 gün ekleyin, 20-21 Mart o civarlarda olan soğuklardan. Tabii bu elastikidir. Birkaç gün önce, bir haftaya kadar önce olabilir, sonra olabilir. Bu Mart 9'u geçtikten sonra insanlarda böyle bir hani yokuşu çıkıp da tepeye gelmiş. Daha yolu var ama yokuşu çıktık. Düze vardık oh dedikleri bir zamandır. Nisan ayı başlar. Nisan'da da Avrul Beşi soğukları vardır. Öküz buyduran, öküz üşüten, öküz soğukları denilen, eski tabirle sitte-i sevir denilen soğuklar. Mart soğuğuna niçin berdel acuz koca karı soğuğu deniyor? Rivayete göre bir koca karı artık yaz geldi diye yaylaya çıkmış. Ondan sonra bir soğuk yaylada kadın donmuş ölmüş. Koca karı donduran soğuk manasına. Nisan soğuklarına da sitte-i sevir öküz altısı derler. 18 Nisan'da başlar, 5-6 gün sürer. Ondan sonra artık kış tamamen bitmiş demektir.
Ondan sonra?
Ama yaz gelmiş de değil tabii. Bak İstanbul'da kış bitince hemen yaz gelir. Bahar kısa sürer ama kara ikliminin hakim olduğu yerlerde kıştan sonra güzel bir bahar yaşanır 1-2 ay.
Detaylarını konuşacağız. Özellikle İnşallah. İstanbul'un baharı nasıldır konuşacağız. Eskiden bugüne nasıl gelirmiş. Detaylar için merak ediyorsanız bizde kalın lütfen. Birazdan görüşmek üzere. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bahar gelmedi henüz dediniz. Daha var şimdi, eski takvime göre.
Şimdi tabii şöyle, günümüzdeki iklim değişiklikleri sebebiyle havalar ısındı. Çok kimse baharlıklarını giydiler. Vaka eskiler bu gibi şeyleri hiç tasvip etmezler. Onlar çünkü havaya göre değil, mevsime göre giyinirler. Hıdır Ellez gelmedikçe onlar kışlıklarını çıkarmazlar. Yani kışlıklarından vazgeçmezler.
Hıdır Ellez'e çok var ama.
Mayıs başıdır.
Evet.
Ama şimdi hava çabuk ısınıyor. Eskisi gibi değil. Neden çabuk ısınıyor? İşte diyorlar ki klima değişiklikleri, yani dünyadaki. Ama bunun yanında büyük şehirlerdeki büyük binalar, büyük şehirlerdeki kalabalık. Düşünün bir semt düşünün. Hep bahçe içinde tek katlı evler veya bitişik 5 katlı evler. Hangisinin göğe yükselttiği ısı farklı olur? Elbette ki sıkışık olanın.
Hava akımı da değişiyor.
Günümüzdeki büyük şehirler umumiyetle apartman sistemi, motorlu taşıtlar, fabrikalar, şunlar bunlar derken şehirlerdeki hava sıcak oluyor. Dolayısıyla mevsimler de bununla bağlı olarak biraz normallerin üstünde seyrediyor ve bahar erken geliyor. Eskisi gibi değil. Mart ayında baharın geldiğine kimse inanmazdı. Hele ki zaten eski Mart 13 gün önce olduğu için zaten şimdiki takvime göre Mart girdiğinde zaten hala Şubat'tır. Onlar daha hala büyük bir teyakkuzla müdafaa siperlere yatmışlar. Mart'ı bekliyorlar. Hayırlısıyla bir Mart geçseydi diyorlar.
Atsaydık.
Yürekleri küt küt atıyor. Bu sene Mart nasıl geçecek acaba diye. Yani Mart'ı geçtikten sonra işte rahatlama var. Yine bir Avril 5'i var. Onda da çok hastalık olur. İnsanlar çünkü alışır bahar geldi derler. Sıcak. Bir anda o soğuklar vurur. Hafif soğuktur ama çok kimseyi hasta eder. Zaten bir sıcak bir soğuk adamı hasta etmez. O mikropları öldürür. Şuraya. Malum soğuk. Bazı mikroplar soğuktan ölmezler. Aldatır hava onları. Isıtır. Bir daha bir soğuk vurdum, o mikroplardır. O da lazım. Ama böyle hafif giden hava, hafif soğuklar onlar adamı hasta eder, serseme çevirir. Fakat yine de Nisan artık yavaş yavaş baharın gelmesi demektir. Hele hele Akdeniz iklimine yakın yerlerde, ez cümle İstanbul'da, İzmir'de. Ama doğu hala daha Nisan'da yağmurlu, balçıklı, çamurlu bir zaman geçirir. Onlar Hıdır Ellez gelmedikçe bahar geldi demezler.
Yeşermiyordu herhalde.
Yeşermez. Yani şimdi havalar ısınıyor ve birden aldanıyor. En önce bademler açıyor. Ondan sonra da soğuk vurduğu zaman onları donduruyor ve o sene meyvelerde bir hayli telafat veriliyor. Ama doğuda zaten yeşermez kolay kolay. Onun için eskiler Mart ayının sonunda, yani bu Berdelacuz dediğimiz koca karı soğukları geçtikten sonra bir nefes alırlardı. O zamana kadar odalar kapalı, efendim camlar tutturulmuş, aralarına izolasyon malzemeleri konulmuş, varsa balkonlara hiç çıkılmamış, bahçeler, avlular toz toprak içinde kıştan kalma. Onların hepsinin
elden geçmesi lazım.
İşte bahar temizliği denilen şey budur. Çok tepeden tırnağa bütün evin elden geçmesi demektir. Kış sebebiyle kapatılan yerler, kullanılmayan odalar, kış odası hazırlanır dedik daha önce. Hepsi elden geçecek, temizlenecek, havalandırılacak, tozu toprağa süpürlenecek. Ondan sonra kıştan dolayı tıkanmış, kirlenmiş, is olmuş yerler var mı, onlar temizlenecek. Eskiden evler her gün, her sene badana olurdu.
Evet, kireçle. Onu söyleyecektim.
Çünkü soba is yapardı. Şimdiki gibi de böyle silinebilir boya olmadığı için her sene baharın kireçle badana yapılırdı.
Tek bir oda, yani kış odası dedikleri oda mı boyanmış?
Soba yanan her ev. Soba yanan her odada böyle olur. Belki çok kullanılmayan odalar, onlar birkaç sene belki dayanırlar ama devamlı kullanılan, içinde yatılan ve soba yanan odalarda mutlaka is oluyor. Eski evlerde büyük zaten, sirkülasyonu da ona göre, mutlaka badana yapılır. Bahar ayında yapılır bunlar. Ev temizlenecek. Badana yapılacak, taşlar ovulacak, bir müddet sobanın kaldırılması biraz daha gecikebilir. En son soba kaldırılacak, sobalar kaldırılacak. Soba hiçbir zaman bırakılmazdı.
Şimdiki
gibi. Şark vilayetlerinde bırakıyorlar.
Şimdiki gibi hani borularını kaldıralım da
şimdiki
soba
evlerde,
kalsın.
Evet, şimdiki evlerde sobayı da bırakıyor. Hatta borusunu bile bırakanlar var. Ne olacak, bir kenarda kalsın diyorlar. Fakat eskiden ben hiçbir eski ev bilmem ki büyük oldukları halde sobayı... Belki de psikolojik olarak kendilerini
görmek istemiyorlar.
Hatırlattığı için görmek istemiyorlar ve onu kaldırıyorlar. Hiç üşenmezler. Mesela benim dedemlerin bir ustaları vardı. Hususi sobayı kuran ve sobayı kaldıran bir adamdı. Her sene gelir sobayı kurar, ona kurdurturdu. Dedem ince işi severdi çünkü. Yani yapılan bir işte sonradan bir şey olsun istemezdi. En ehil adamlara yaptırdı. Yoksa soba kurmak ev halkı da yapabilir. Tenekeci Mustafa Efendi derlerdi. O gelirdi, sobamızı kurar. Baharında gelir sobayı kaldırır, tertemiz şeyleri, boruları böyle gayet birbirine muvazi şekilde gazete kağıtlarına sarar. Bir kenarda onlar sonra telle bağlanır, bir tarafta bekler, soba bir tarafa kaldırılır. Her evde zaten böyle eşyanın konduğu bir yer vardır. Sonra zaten sobalar şimdiki gibi çok öyle ağır ve fonksiyonel sobalar değildi. Basit sobalardı. Her odada vardı. Onlardan şimdi bir tanesi ben getirdim. Oturma odasına koyduk. Süs oldu. Şimdi baktıkça kışın ısınıyorum. Yani psikolojik olarak hani süslü önü falan el yapımı. Çok belki ince sanat yok ama önünde hafif süsler, güller, çiçekler yapmış. Yapan sobacı ya bu sobadır deyip geçmemiş. İyi kötü kendi şartlarında pirinçten süslemeler yapmış. Bir de işte çocuklara işte soba böyle bir şeydir. Şimdiki çocuklara çünkü soba bilmeyen çok kimse var. Televizyonda sordular çocuklara soba nedir diye. Bilen hiç olmadı. Bir tek anneannesi mi babaannesi mi ona giden bir çocuk bildi ben dedi sobayı biliyorum dedi.
Isıtma kendini şeysi. Kahraman hissetmişti.
Tabii yani herhalde. O soba gören bir çocuk. Bunlar kaldırılır. Fakat ondan sonra en mühim iş kışlık giysilerin kaldırılıp kışlık örtülerin, halıların, şeylerin, yazlık şeylerin serilmesiyle başlar.
Bir soru var. Bir dinleyicimiz diyor ki hani eski evlerden bahsediyoruz ya. Çocuklar için ayrı bir oda var mıydı eski evlerde? Özellikle kışın ne yapılırdı diye.
Şimdi o evine göre, bölgesine göre, kültürüne göre değişir. Yani eskiden çocuklar müstakil bir odada yatar mıydı? Çocuk odası var mıydı? Hayır, çocuk odası hiçbir zaman olmadı. Herkesin bir odası olurdu ev müsaitse. Anne babanın bir odası. Evde varsa dedenin, ninenin bir odası vardır. Onun dışında oturulan bir oda vardır. Selamlık dairesi vardır, misafir odası. Bunun dışında eğer oda varsa orada çocuklar hep beraber yatarlar. Çocuklar büyüdükleri zaman içlerinde kız oğlan varsa oğlanlar bir odada yatar, kızlar başka bir odaya alınır. Başka bir oda varsa bu odaya geçerler. Başka bir oda yoksa kızlar oturma odasına alınırlar. Gece herkes yattıktan sonra yataklar serilir. Ha şimdi gibi karyola çocuk takımları da olmadığı için yatak seriliyor. Yataklar serilir. Kızlar oturma odası denilen odada yatarlar. Oğlanlar o odada.
Tek kalan.
Oğlan odası da yoksa ev küçük oda sayısı azsa mutlaka karı koca iki tane karı koca varsa anne baba o zaman mutfak eski mutfaklar şimdiki gibi değil. Bir oda düşünün. Bayağı bir oda ama bir kenarda tezgah var. Belki musluk var. Orada da kuzine var. Yemek pişiyor. Orada da yatılırdı.
O biraz daha geniş olduğu için yatmaya
tabii,
da uygun.
Zaten mutfak her zaman geniştir. Eski evlerde mutfak hiçbir zaman şimdiki gibi böyle küçücük, iç karartıcı, sağına dönsen bir tezgah öyle bir değildi. Eski mutfaklar hep büyük olurdu. Evin en büyük odası mutfak olurdu. Kadının ömrü orada geçiyor. Bir de tabii eski mutfaklar aynı zamanda da biraz bir miktar ev oturma odası diyelim.
Yani gündelik hayatın geçtiği yer.
Kadın orada yemek pişirir. İcabında ev halkı bir ara oturur orada bir kahve içerler, sohbet ederler. Çocuklar orada ders çalışabilir. Sıcaktır da devamlı. Kuzine yandığı için.
Yemek pişiriyorsun.
Tabii kışın devamlı sıcaktır orası. Onun için evin evlenmemiş bir babaannesi, dul bir babaannesi veya anneannesi veya evlenmemiş büyük bir hala varsa o da kız çocuklarla beraber mutfakta veya onların odasında yatardı. Evin büyüklüğüne göre değişir ama hususi bir çocuk odası hiçbir zaman olmamıştır. Ama büyük evlerde tabii her oda sayısına göre evdeki fertlerin her birinin birer odası vardı.
Peki bu sözünü ettiğiniz için yatak serme evdeki herkes için mi geçerli? Mesela babaanne, dede için bir karyola, anne
karyola
baba için.
Karyola adeti bize Sultan Hamit zamanının sonlarında girmiştir. Sultan Hamit zamanından önce hiçbir evde karyola yoktu. Bu saraylar da buna dahildir. Her odada hilafsız cam önüne gelen yani odaya girdiğiniz zaman oda geometrik olarak muntazamdır bütün evler. Odaya girdiğiniz zaman kapıdan tam karşınızda odanın penceresi vardır. Odanın penceresinin önünde sedir, tahta sedir vardır. O sedir biraz geniş olur. Yani üzerine iki kişilik bir döşek serecek kadar geniş olur. Normal zamanda burada halı, kilim ve minderler vardır. Burada oturulur. Kerevet denir, sedir denir, makat denir buraya. Gece yatılacağı zaman dolapta yüklük vardır. Tahta kapaklı açılır. Oradan döşek İki kişi yatacaksa, dört kişi yatacaksa iki ayrı döşek serilir. O makatın,
yere değil yani.
Yere değil, hayır. Kerevetin üstüne. Yer yatağı küçük evlerde, fakir evlerinde, köylerde, oralarda vardır. Yoksa şehir evlerinin hepsinde, kasaba evlerinin hepsinde her odada mutlaka hilafsız kapıdan girdiğiniz zaman camın önünde boydan boya bir sedir vardır
çok
tahta.
Çok geniş ama yani iki kişinin yatabileceği kadar bir yer en azından şimdinin ama tek kişilik yataklarından geniştir.
Geniş, evet geniştir. Oturma odası olarak kullanılan ve selamlık olarak kullanılan yerde bunlar daha kısa tutulur. Oturulacağı için. Yan tarafları geniş tutulur. Oturulan yer dardır, yan taraflar geniştir. Gece misafir yatacağız ama yataklar oraya serilir.
Yan taraflara doğru.
Evet. Bu da yoksa ve o zaman yere serilir yataklar. Yani sedir darsa, selamlık dairesinde yani misafir odasında veya oturma odasındaki sedir darsa, hı-hı, dar yapılmışsa, bir kişinin oturması için yapılmışsa, bazen öyle icap eder. O zaman döşekler yere serilir. Her evde yün döşekler vardır gayet süslü bir şekilde. Bunlar üçe
rulo,
rulo halinde yapılıp sırtlanarak şeye konur. Hatta böyle tümsek kısmı değil de rulo yapılan kısmı dışa gelecek şekilde olursa açılır, düşer bu tarafa doğru düşmesin diye. O tümsek kısmı duvara dayanır, oraya konur. Yorgan, çarşaf, yastıklar hep oradadır. İnce uzun yastıklar vardır, hep orada durur. Yatılacağı zaman serilir. Bütün evlerde böyledir. Yani annenin babanın odasında da, babaannenin ninenin odasında da, çocukların odasında da, herkesin odasında.
Neden
döşekler
sabit bırakmamışlar? Mesela diyelim ki annenin babanın odası. Olsun diye. Ama annenin babanın odası zaten oraya, hani eğer başka bir oturma
eski
odası
kültürde,
varsa.
Eski kültürde yatılan yatağın açıkta olması uygun görülmemiş, uğursuz sayılırdı. Yani istenmeyen varlıkların gelip yatacağı, yatağa bereketini gidereceği düşünülürdü. Hı hı. Onun için hiçbir zaman eskiden yatak, eski Türk ananesinde de böyledir.
Toplanır. Yani
yatağı toplamamak, toplamadan bırakmak uygun görülmemiş.
Mesela şimdi de tamam, evet, yatak odaları var ama yine de üstünün açık bırakılması.
Şimdi örf olmuş artık, toplamak keyfiyeti değişmiş. Eskiden toplamak demek ki herhalde biraz da göçebe kültürünün tesiriyle yatakların toplanması. Hı hı. Çünkü eski Türklerde büyük bir çadır. Çadırda nasıl yatılır? Karyol olacak hali yok çünkü çadırın belli bir nispeti var. İşte döşekler böyle seriliyor, küçük şilteler üst üste yığılıyor. Gece oldu mu serilip yatılıyor. Eğer evde fazla kalabalık varsa araya perdeler çekiliyor. Büyük bir çadır birkaç, hı-hı, odalı bir eve dönüştürülüyor. Belki bundan gelen bir gelenek. Bedevilerde de böyle. Bizde de uzun zaman Sultanahmet Devri'nin sonlarına kadar hiçbir zaman karyola kullanılmamış. Karyola Sultanahmet Devri'nin sonlarına doğru Avrupa ile temas neticesinde bize gelmiş. Hı-hı. İnsanlar da beğenmiş bu adeti. Müstakil bir yatak odasının yatağın olmasını. Ondan sonra bize girmiş. O zamana kadar hep döşek serilmiş, hı-hı, ve toplanmış. Hem bu sebeple hem daha pratik, daha kolay, onu topluyorsunuz, daha güzel gözüküyor oda, daha derli toplu, her odadan istifade edilebiliyor.
Birbiri arasında farkı kalmıyor
odaların. Kalmıyor odaların.
Çünkü tabii zaten hemen her odada zaten banyo var.
Her odada hilafsız banyo var. Hı-hı. Bu söylediğim kerevetlerden bir tane kereveti düşünün, camın önünde bir tahta kerevet var, hı-hı, divan. Bunun bir köşesi banyodur. Betondan veya çinkodan bir büyük leğen gibi düşün. Küvet gibi düşünün. Böyle jacuzzi küvetleri gibi düşünün. Büyük ama kare. İçine bir insan oturur. Bir de kova. Tahta iskemlesi vardır. Kapağını açar. Orada yıkanır. Hı hı. Ondan sonra orası açık durur biraz. Kurur. Gideri vardır dışarıya. Akar. Sonra kapak kapanır. Üzerinin şiltesi serilir. Minderi konur. Şey kaybolur.
Dışarıdan bakıldın.
Dışarıdan bakıldın. Hiçbir şey gözükmez. Veya bu birinci ihtimal.
Yani kapılı, kapısı olan,
hayır,
kapalı bir yer,
hayır,
değil.
Açıktadır. Eğer odada başkası varsa, mesela yabancı biri olmaz ya, perde çekilecek bir şeysi vardır önüne. Paravana veya hafif böyle perde çekilecek bir yer yapılır. Oraya perde çekildiği zaman arkada yıkanan gözükmez. Bugünkü küvetlerin perdesi gibi. Evlerin bir kısmında da duvara oyuk banyolar vardır. Bu içi çinko kaplanmış veya su geçirmeyen toprakla sıvanmış küçücük bir odadır. Bir kişi oturur, önüne de bir kova koyar ancak. Hı hı.
Ama kapalı.
Kapalı, kapakları vardır. Burada yıkanır. İşi bittikten sonra burayı kurumaya bırakır. Kuruduktan sonra iki tane tahta iskemle üzerine bir tahta serer, üzerine döşekler yığılır. Kapağı kapalı, burası gardırop olur. Yani daha doğrusu yüklük olur.
Son derece fonksiyonel.
Son derece fonksiyonel, evet. Çünkü
evler
döşekler
küçük
serilir.
Ama.
Evler küçük ama işte bilhassa İstanbul'da arazi dar. Evler küçük ama küçücük bir ev, fakat çok fonksiyonel yapılmış.
Ama şimdi hangi büyük evde, küçüğü bırakın, hangi büyük evde her odada banyo var?
Mümkün değil. Şimdiki evler onlara göre bir sofa kadardır.
Son derece.
Evimiz küçüktü diyenleri biliyorum da, ben bizim ev onların sofası kadar kalıyor. Evimiz küçüktü diyor.
Yani evleri, şimdi ne hayal yani, ediyordu ki?
Yani benim annemin dayısı kızı vardı. Çok güzel bir evleri vardı. Şimdi ev gözümün önüne geliyor. Artık orayı bıraktılar onlar. Çıktılar oradan. Evin girişinde büyük bir taşlık vardı. Sağda bir oda, solda bir oda, köşelerde de bir oda, taşlıktan da karşıdan bahçeye geçilirdi. Yandan da merdiven üst kata çıkılırdı. O taşlığı düşünüyorum neredeyse bizim ev kadardı.
Maşallah.
Bölüyorum kafamda orayı. 3-4 tane oda oluyor yani. Koca bir taşlık. Ferah. Onun üstü açık olduğu için eve girdiğin zaman büyük bir saraya giriyorsunuz.
Hacim var, evet.
Ortaya sonradan küçük bir havuz yapmışlar. Önceleri yokmuş havuz. Yani baktığınız zaman şeyin üst katın balkonlarından böyle orası böyle çok manzaralı. Basit bir ev olduğu halde çok hoş gözükürdü. Yani küçük ayrıntılarla bazen çok büyük şeyler elde etmek mümkün. Bu evler de böyle yapılmış, fonksiyonel yapılmış. Evlerin çoğunda hamam yoktur. Ama bu bizim kastettiğimiz hamam kurnalı, külhanlı hamam. Çünkü bu her babayı hamam yakamaz. Ancak büyük evlerde, köşklerde hamam vardır. Diğer evlerde, küçük evlerde mutlaka gusülhane denilen küçük banyolar vardır odalarda. Ev halkı haftada bir de mahalle hamamına giderler.
Yani aslında yıkanmak için. Bu ihtiyacın karşılandığı bir yer var zaten.
Her mahallede
evdeki...
var. Tabii. Her mahallede var. Her mahallede evin hanımları, erkekleri kendi şartlarına göre hamama giderler. Ama büyük köşklerde, büyük konaklarda bayağı külhanlı hamam vardır. Külhanı yakılır. Hatta devamlı yanık durur külhan. O belli zamanlarda değil veya belli zamanlarda yakılır. Veya Ayvaz'a söylenir evin hizmetkarını, o yakar. Odunun şeysi hazırdır. Muazzam bir banyo. Yani bugün çok lüks yalılardaki, villalardaki banyolar bile o külhanlı Türk hamamının bayağı küçük göbek taşlı, kurnalı yerini tutmaz.
Ve o sıcaklıkta çok farklı.
Tabii tabii. Zaten Türk hamamı çok faydalıdır. Yani bu bizim Türk hamamı dediğimiz, bunu Avrupalılar kıymetini biliyor ve doktorlar çok zaman hastalarına tavsiye ediyor. Size şu kadar Türk hamamı yazıyorum diye.
Terlemek anlamında tabii, mı faydası?
Terleniyor, gözenekler temizleniyor. Buhar mutlaka cilde faydalı oluyor. Çok çeşitli bakımlardan Türk hamamı faydalı oluyor.
Şimdi fin hamamı diyorlar.
Fin hamamı şimdi rağbete girdi ama Türk hamamının yeni hiçbir şey tutmaz.
Ben aynı, çok eski kitaplarda okudum.
Fin hamamı biraz saunaya benziyor. Yani Türk hamamında kapı, göbek taşı var, keselenme var. Yani su buharı biraz daha yoğunlukta.
Banyo deyince tabii bizim kültürümüzde bir günlük kullanım sözüne ettiğimiz, evet, bir de biraz daha keyifli hali,
evet,
var.
Haftada bir.
Bir gün bunu detaylı konuşacağız. İnşallah. Hamam nedir, neden yapılırmış ve neden vakıf eserler arasında, evet, yer alıyor. Ama şöyle bir iki cümleyle aktaralım istiyorum. Hamam demek keyif demek aslında.
Tabii.
Yani bizde, hazırlık demek.
Tabii. Bizde hamam sadece temizlenme yeri değildir. Keyif, eğlence, zevk, istirahat, sosyal münasebetler.
Kız isteme, kız görme.
Kız görme, düğünler mutlaka, düğünün bir unsurudur, rüknüdür. Evet. Kız hamamı ve damat hamamı. Gelin hamamı, güvey hamamı mutlaka vardır.
Ritüelden vazgeçilmiyor.
Tabii vazgeçilmez. Çarşamba günü mesela, perşembe düğün olacak. Çarşamba veya salı günü gelin hamamı veya güvey hamamı yapılır. Ve düğünün en mühim parçasıdır.
Peki hani bizim filmlerde gördüğümüz bir sahne var. İşte dolmalar, köfteler.
Tabii aynen öyle.
Öyle midir hakikaten?
Aynen öyle. Yani gazozlar, dolmalar, semaverler, düşünün çay bile orada. Çay hararet alır çünkü. Kadınların bayağı ciddi kabul günleri vardı eskiden. Kadınların kabul günü.
Şimdiki günler gibi.
Fikriye Hanım hamamı kapatmış. Fikriye Hanım'ın günü var bugün. Çağırıyor.
Hamamda günü var.
Tabii hamamda.
Hazırlığı her şeyi Fikriye Hanım
kendi yapıyor tabii. Herkes bohçasını alıp gidiyor.
Bize haber vermedi.
Ondan sonra Fikriye Hanım'ın hamamı var. Nereye gidiyorsunuz? Fikriye Hanım'ın hamamına.
Bu belli bir hamam mıdır? Yani revaçta olan mesela pek çok hamam
şöyle,
var da tercih edilen.
Yere göre değişir. Mahallenin hamamı olabilir. Veya rağbet edilen bir hamam varsa nesine, suyuna, nesine, temizliğine, nesine, sıcaklığına, nesine, herkese yakınlığına o hamam olur. Ama onun dışında mahalle hamamına. Mahalle hamamını kapatır. Ben çocukken hatırlıyorum, kasabalarda böyle hala vardı. Filancanın hamamına gittik diye bugün. Kadınlar için de bir rağbet, hem bedava hamam, hem eğlence. Zaten yıldızda eğlence var deseler hanımlar gezmeyi sever malum.
Merdivenler.
Borçalarını alır giderler. Merdivenlerde demiş. Borçasını alır gider hanımlar. Şimdi hamamda neler neler olur? Hamamda yıkanılır. Temizlenilir. Hem de fonksiyonel bir şekilde. Birkaç kere keselenilir. Efendim liflenilir. Normal gusülhanelerde ki basit bir duş gibidir. Yenilir, içilir, eğlenilir. Muhabbetler kurulur. Dünü kız listemeler, kız ayarlamalar, peylemeler yapılır. Çamaşır yıkanır. Evlerde çamaşır yıkamak kolay mı?
Sıcak su.
Sıcak su kazanda, burada basit çamaşır oraya getirilir bir bohça içinde. Saç kınalanır. İşte hanımların kendilerine göre temizlikleri, bakımları hamamda yapılır. Çünkü birbirlerine yardım etmeleri lazım. Hepsi hamamda olur bunların. Onun için hamam sabahtan akşama kadar.
Ama şimdi hakikaten yorucu pek çok işten bahsettiniz.
Zaten hurdahaş olurlar. Akşama gelirler böyle ten kıpkırmızı, gözler kızarmış. Hafif böyle gözler sarhoş gibi süzülmüş. Hiç ayağa kalkacak hali yok. Hamam adamı yorar.
Su yorar, sıcak su iki kere.
Sıcak su iki kere yorar, bir de oradan yapılanlar.
Şey derler, bu İstanbul'la ilgili yazılmış kitapları okurken hep gözüme çarpıyor. Hamamdan çıkan kadın tasvir edilmiş. Kaç göçle nasıl evine ulaşmaya çalıştığı, hele biraz da geç kaldıysa.
Üşütmemesi lazım, evet, akşam hava kararmadan eve gelmesi lazım, rüzgara maruz kalmaması lazım. nereden geldiği bilinmemesi lazım. Eskiler terbiyeli hamama gitmek gelmek ayıp karşılanırdı. Bunlar lazım. Eve gelecek. Aman annenize dokunmayın. Hamam günüydü bugün derler. Kadın ayağa kalkacak hali yok. Kurdahış olmuş fakat ev ondan iş bekliyor. Kim takar hamama gitmeyi? Ama işte insanlar canım gittin yıkındın yıkandın bir de eğlendin bir de şimdi bize yorgun mu diyorsun derler ama kadın gözünü açamaz.
Tabii hakikaten sıcak su insanı fazlasıyla yıpratıyor. Bir de çamaşır yıkıyorsunuz tabii. Vesaire yorucu işler
bunlar. Eski insanlara ben yetiştim. Onlar bu hamamı çok ciddiye alırlardı. Böyle yaşlı kadınlar vardı. Mesela yıkanacakları günler katmer yapılsın. Evde misafirler çağırılsın. O güne ayrı bir ehemmiyet verirdi o. Temizlendiği gün, yıkandığı gün. O güne mahsus yani tabii canı şunu.
Ama enteresan şeyler evet, bunlar. Tabii bunlar bizim şimdi anlayamadığımız şeyler.
İnsanlar bu süratli hayatta yani hamamın insan yani o kadınların hayatında hamam en zevkli kabul günlerinden birisi.
Belki de ev dışında yapılan etkinliklerden sayıldığı
az
için.
Az olduğu için. Yani kadınlar eskisi gibi dışarı çıkmadıkları için böyle gezme tozma az olduğu için hamam onlar için büyük bir eğlence.
İşin güzel tarafı bu uzun yıllar boyu nesilden nesile aktarılmış.
Tabii.
Ve hani kadınlar için biraz daha işin eğlenceli ve naif tarafları, tabii. Detay tarafları fazla ama erkekler de kullanmış.
Tabii tabii.
Erkekler de gitmiş. Hatta yaşı çok ilerlemiş ama beni bir kez daha hamama götürün.
Tabii.
Anlatırlar tabii, hikayelerini.
Tabii. Hatta eskiden bir gün kervanlar bir yerden bir yere giderken gece bir yerde kalınması icap ediyor. Çok kimse otele gider. Ama eskiden şimdiki gibi muntazam otel yok. Hanlara gidecekler. Çok kimse de hamama gider. Mesela Eskişehir'in hamamı meşhurdur. Eğer kervan Eskişehir'de mesela İstanbul'dan Ankara'ya bir şey gidiyor kervan. Hı hı. Mutlaka gece Eskişehir'de kalınacak. Eskişehir'in nesi meşhur? Hamamı meşhur. Otele gitmez kimse. Hamama giderler geceyi orada geçirirler. Sabaha kadar yıkanırlar.
Böyle bir...
Tabii ondan sonra soğukluklara geçer uyurlar. Sabah namazı vakti zaten herkes tekrar yola çıkacak.
Yani
yerler içerler.
Yani orada
hayır,
hamam aslında...
para verirler. Hamam otel gibi.
Evet. Hamam oteli
hamama
yerine
para
almış.
Verirler. Hamamda yeme içme yeri var. Şimdiki kantin gibi. Orada yerler içerler.
Şimdiki spor salonları gibi.
Gibi.
Evet. Saunası var, evet. Havuzu var vesaire.
Can atarlardı yani. Hele böyle yol üzerinde Denizli gibi, Kütahya gibi, Eskişehir gibi suyu meşhur bir yer varsa hususta orada dururlardı. Eskiler suyu severdi. Hele kaplıcayı.
Ve tabii kültürün de yeşerdiği yerler tabii, suyun olduğu tabii. Yerler aslında.
Yani mesela Eskişehir'e gitmiş gelmiş birisi yoktur ki mutlaka hamemlere de gitti. Hamem derler eskiden. Mutlaka gittiler hameme. Yani eskide gittiniz hameme gitmediniz mi? Bursa'ya veya gittiler mesela.
Bursa evet kaplıcada.
Mutlaka yani kaplıcası mutlaka gidilir ziyaret edilir. Her hasta olmasa bile.
Yani o tabii hani biraz da şimdilerde spa diyorlar. Bir turizm sebebi artık biliyorsunuz. Neredeyse termal turizmin adı.
O da bir zaman unutulmuştu. Ben çocukken işte. Eskiden belli yaşın üstündekiler mutlaka senenin 20 günü kaplıcaya giderlerdi. Hasta olsunlar veya olmasınlar mutlaka. Herkesin bir kaplıcası vardı.
İyi gelen mi?
Tabii. Kendi alışmış veya iyi gelen veya kendine yakın olan mutlaka 20 gün. 20'dir zaten adeti.
21 kürdür ya.
Tabii hani... 20, yani 21'e bağlamadan dönmem derler. 21 gün.
Demek
mutlaka.
Ki eski doktorlar teşhisi doğru koymuşlar. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür ederim.
Yine keyifli bir sohbetti. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. İkinci bölümde yine birlikte olmak üzere. Bizden ayrılmayın.